Ayrım 37.
6. kısım. Gözlerimi açtığım zaman gündüz. Bir otel odasında, otel karyolasındayım. Ama pek çıplak bir otel burası. Duvarlar bembeyaz. Karyola, yatak başı, masası, perdeler, her şeyi hepsi beyaz. Hayır, otelde değilim, bir hastanedeyim. Demek hastalanmışım ben. Bayılmışım, ta aşağıda deniz görünür, açık deniz. Herhalde yüksek bir yerde bir dağ yamacındayım, dağ hastanesinde. Lübnan diyarında dağ kurulmuş kaç hastane var? Benim bildiğim iki tane diye söyleniyorum. Biri Verem Sanatoryumu, öbürü... Yatağımdan fırlamak istedim, zira o hastanelerden ikincisinde ve tanınmışı Asfuriye'ydi. Tımarhane. Acaba hangisindeyim? Muhakkak Asfuriye'de. Tam bu sırada kapı açıldı. İçeriye orta yaşlı, esmer, sevimli bir hasta bakıcı kadın girdi. Gülümseyerek Fransızca sordu. Nasılsınız monsieur? Kendinizi rahat hissediyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim, iyiyim. Bir rahatsızlık duymuyorum. Beni arayan olmadı mı? Bu işlere biz bakmayız. Az sonra doktor yanınıza gelecek, onunla konuşursunuz. Ben size ilacınızı getireceğim. İçmeyecek olursam ne yapacaksınız? Hiçbir şey içmeyecek, hiçbir şey yemeyecek, açlık grevi yapacak olursam? Kadın gülümsemesini kesmedi tatlı ve sükunetli sesiyle. Burada iyiliğinizi isteyenler arasındasınız diye cevap verdi. Bütün arzumuz bir an evvel evinize, işinize dönmeniz. Derhal dönecek haldeyim. Doktor da aynı fikirdeyse hemen gidersiniz. Ve galiba öyle olacak. Bilirim bu oyalama usullerini. Doktoru çağırınız madam. Fena bir gülüşle mukabele ettim. Karyolamdan inmeye hazırlanıyordum. Kapı tekrar açıldı. Eşikte görünen iri yarı beyaz önlüklü adamı tanıyordum. Birden bulamadım. Sonra hatırladım. Metre Haşim'in garajdan aldığı şoförü bu. Bizi evvela şoförlük ederek Ferhan çiftliğine götüren, dönüşte geceliğin yanımda oturan, daha sonra da üzerime çullanan izbandut. Arapçadan başka lisan bilmediğini sandığım çam yarması adam beni şaşkınlıkla. Siz gene buradasınız, karşımdasınız dememe karşılık güzel bir Fransızca ile şu cevabı verdi. Kendimi takdim edeyim. Doktor Tabah Mürge ben. Doktor mu? Metre Haşim'in akrabası olan doktor. Evet, dostunuzun akrabası Doktor Mürge ben. Haşim artık benim dostum değildir. İlk fırsatta onu da, sizi de konsolosluğuma şikayet edeceğim. Ortada bir cürüm var. Buna kanunda ihlal denir. Beni kanunsuz olarak hapis ve hürriyetimden mahrum ediyorsunuz. Sakin olunuz kumandan. Biz sizin dostunuzuz. Ayrıca konsolosluğumuz da işi biliyor. İzni alınmıştır. Hatta telefonla konuştum. Sıhhatiniz hakkında kendisine malumat verdim. Doğrusu tertibatınız mükemmel. Ben defineden vazgeçtim. Nihan'a ilişmeyiniz. Nerede o? Bulundu mu? Doktor yatağımın başucundaydı. Şefkatle sırtımı okşadı ve bulundu diye cevap verdi. Eğer sükunetinizi muhafaza eder, sözlerimizi dinlerseniz yarın öbür gün herhalde pek yakında onu burada göreceksiniz. Hayır, yemin ederim ki doğru söylüyorum, inanınız bana. Yumuşadım, soruyorum. Neredeymiş? Tel Aviv'de, yani İsrail'de. Buraya çağırdık, geldi, kendisiyle uzun uzadıya konuştuk. Define işini de anlattı mı? İzbandut doktor duraksadı. Bir müddet sonra dedi ki, bu meseleyi açmadık. Yağmurlu bir gecede çiftliğe geldiğini, orada yattığını tafsilatıyla hikaye etti. Üst tarafını gizliyor. Bravo. Elbette gizler. O kolay kolay sır ifşa edecek kadınlardan değildir. Öyle olmalı. Diyen doktor aynı zamanda bana küçük bir bardak içindeki renksiz ilacı uzatmıştı. İtiraz etmeden içtim. Uysalca soruyorum. Nedir bu verdiğiniz? Somnia denilen müsekkin bir terkip, tatlı bir gevşeklik, biraz uyku verir. Size lazım olan budur. Beyninizin lüzumsuzca çalışmasını, bir motor gibi işlemesini önleyeceğiz. Çok yorulmuşsunuz aziz kumandanım. Hakkınız var doktor. Define meselesi fazla yordu beni. Hele Nihan'ın kayboluşu yok mu, ona çok üzüldüm. Nihan kadıncağızın asıl ismidir. Hersekli bir Müslümandır. Öbür adı... Yani artist adı demek istiyorsunuz, Sara değil mi? Omuzlarımı kaldırdım. Bu uydurma bir isimdir. Ben ötekini seviyorum. Filva, Kinihan güzel bir isim. Manası da güzel olacak. Gözlerimi kapatmışım. Hoş bir gölge içindeyim. Kelimenin manasını anlatmak uzun işte. Zaten artık ne konuşmak istiyorum, ne de benimle konuşulduğunu. Nihan'ın çillerini ve yumulan gözlerini görüyorum. Sesini işitiyorum. Şamo, Şamo. Derken saçlarının turunç kabuğu rengi benliğimi sardı. Bu güneşte ısınmış, rayhalı renk içinde hatırlama kudretim eridi. Doktorun söylediği olmuştu. Motor işlemiyordu. Beynimdeki zangırtı durdu. Rahatım. İkinci defa uyandığım zaman hasta bakıcıyı pencere önünde oturur kitap okur vaziyette buldum. Uyur gibi yaptım. Başıma gelenleri düşünüyordum. İşin içinden bir türlü çıkamıyordum. Define meselesi şuurum üzerinde hakikaten bir sarkıntı yapmış mıydı? Yoksa Alman altınlarını elde etmek isteyenler akıl hastası olduğumu ileri sürerek beni bu bahaneyle tımarhaneye kapatmışlar. Serbest mi kalmışlardı? Hatıralarım gayet bulanık. Henüz durulmamış çamurlu bir su kabına bakıyormuş gibi kabın dibini göremiyorum. Berraklığa ihtiyacım var. İstiyorum ki beynimin içindekileri tam bir açıklıkla seyredeyim. Kafam güneşe konmuş pınar suyuyla dolu bir kalaylı maşrapa parlaklığında olsun. Tertemiz, ışıltılı, berrak olsun. Hayır, aksine gittikçe bulanıyor, tortulaşıyor, külçeleşiyor. Pencerenin demir parmaklarına göz attım. Hasta bakıcı uyandığımı farkında değil. Yapılacak şey buradan kaçmak diye düşünüyorum. Gayet uysal hareket edeyim, fırsat kolayım. Şu birkaç gün içinde hürriyetime kavuşmanın çaresine bakayım. Bir defa fırlarım mı artık tutamazlar. Laskiye yahut Halep tarafına onu taşırım. İkisi de nihayet 7-8 saatlik bir yol. Filistin daha yakın ama oralarda askeri kontrol var. Tehlikelidir diye planlar hazırlamaya başladım. Konsolosumuzu da hastalığıma inandırdıklarına göre Lübnan'da kimseye meram anlatamayacağıma hesap ederek selameti hudut dışına çıkmakta buluyorum. Vaziyetten anlaşılıyor ki yanıma tanıdıklardan kimseyi sokmayacaklar. Yani ihtilattan memnun bir haldeyim. Söyleniyorum. Akıl hastalarına tatbik edilen usul budur. Tecrit. En yakın akrabasını bile göstermezler. Zaten akrabam yok. En yakınım Davut Ağa'ydı. O da düşmanlarımla birlik. Bana sadık kalan tek insan Nihan'dı. Doktor Müger benim sözlerinden bu mana çıkıyordu. Şu var ki ilk gecesi müstesna sevgilimle beraber bulunduğumuz başka günleri hatırlamakta zorluk çekiyorum. Kafamın içi asıl o zaman büsbütün sisleniyor. Taş kovuğundan çıkan kroki bile zihnimden tecessüm etmeye başladı. İçim böyle. Nedir bu duman? İnliyorum. Böylece bir gün geçti. Bir gün mü? Daha fazla mı? Pek farkında değilim. Uyanık mıyım? Uyuyor muyum? Onu da hiç tayin edemedim. Geceleyin belki geldiğimden bir gece yahut 3-4 gece sonraydı. Haftalarca sonra da desem de olur. Gözlerimi üzerime dikilmiş bir çift gözün tesiri altında açtım. O da kapkaranlık olmasına rağmen acaba bana mı karanlık göründü? İzbandut doktorun üzerime eğilip gözlerimin içine baktığını fark edebildim, ürktüm. Derken yan odadan canhıraş bir kadın feryadı aksedince tüylerim diken diken oldu. Saçlarım dikili, yerimden fırlamak istedim. Doktor ellerini göğsüme bastırdı, haykırdım. Haykırabildim mi şüpheli? Bu Nihan'ın feryadı. Nihan'a işkence ediyorlar dedim yahut aklımdan geçirdim. Doktor Müger ben sözlerimi işitti mi yoksa kafamdakini mi okudu muhakkak olan şu. Definenin sırrını vermiyor dedi. Bilen biri o. Kümbetin örtülü merdiveninden içeriye sokulduk. 4 istikamette 4 tünel kazdık, hiçbir şeye rastlamadık. Beni yanına götürünüz, yalvarırım söylesin. Altınların hepsi sizin olsun. Bizi serbest bırakınız. Söz veriyorum bir daha buralara uğramayız. Memleketime döner Nihan'ı da götürürüm. Davut Ağa ikinize de güvenmiyor. Onun fikri başka. Ne gibi? Ne istiyor? Bir feryat daha koptu. Birincisinden çok korkunç, yürek sızlatıcı. Akıl durdurucuydu. Karyoladan atlamaya çalışıyorum. Doktor bu sefer üstüme abandı. Boğulacağım. Zorlukla diyorum ki, Hepinizden hesap soracağım. Hepiniz cezanızı göreceksiniz. Milyonları alsanız, dünyanın öbür ucuna kaçsanız, şekil ve kıyafet değiştirseniz, ne yapsanız sizleri, seni, Haşim'i, Davut'u yakalayacağım, geberteceğim. Hem de Nihan'a reva gördüğünüz işkencelerin daha müthişiyle. Bunları söylerken Ahmet Mithat Efendi'nin çocukluğumda okuduğum, unutamadığım bir romanı, o romanın dehşet verici sahnesi gözümün önünde canlanıyor. Bir cellat emeklisi, pek sevdiği birci kızına fenalık eden milun bir adamın yatak odasına gizlice sokulur. Gece herifin göğsüne oturup ağzına bir sünger parçası tıkadıktan sonra bıçağıyla bir gözünü oyar ve sağlam kalan öbür gözüne de bu pıhtılanmış gözünü yaklaştırır. Gösterir, ayılta bayılta uzun uzun seyrettir. Ben de bu şerirleri aynı cezaya çarptıracağım. Tuhafı şu ki doktor Müger ben bir taraftan da teskin edici tatlı sözler söylemektedir. Kumandanım, rica ederim heyecanlanmayınız. Kendinizi yormayınız, dinlenmeniz, uyumanız lazım. Kimseyi çağırmaya hacet kalmadan size bir iğne yapayım, rahat ediniz. O işkence çekerken nasıl rahat edebilirim? Gösteriniz onu bana, belki yola getirir istediklerinizi söyletirim. Zavallıya neler yapıyorsunuz, tırnaklarını mı söküyorsunuz? Etine kızgın şişler mi sokuyorsunuz? Orta çağ engizisyon zulümleri mi yaptıklarınız? Feryatlar tekrar tekrar duyuluyor ama artık boğuk inilti halinde. Belki takatı tükeniyor, belki son nefesini vermek üzere çırpınıyorum. Şimdi odada biri kadın, öbürü erkek, iki kişi var. İkisi de beyaz önlüklü, hasta bakıcı ve doktor. Asfuriye Şifa Yurdu'na bir çetenin el atmış olduğunu hükümet bilmiyor. Bizim konsolos da tabiatıyla habersiz. Kendisini hastalığıma inandırmışlar. Ah bir kaçabilsem. Fakat daima ilaçlar uyuttukları, ılık banyolarda vücudumu gevşettikleri, iğnelerle dimağ faaliyetimi frenledikleri için imkan bulamıyorum ki. Ya mecazsizim. Yahut dinçleşir dinçleşmez tekrar uyuşturucu oluyorum. İşte koluma gelen bir iğne vurdular. Nihan öte odada ıstırap çekerken, acılarsızlar içinde ecel teri dökerken ben rahat rahat uyuyacağım. Hafsalama sığdıramıyorum. Lakin ne kımıldayabiliyorum ne de ağlamaya muvaffak olabiliyorum. Zaten en büyük ihtiyacım ağlamak. Susamış, acıkmış gibi ağlama ihtiyacı duymaktayım. Gözlerim ağlayamamaktan yanıyor. Bebekleri kızınıyor. Gırtlağın yanması, midenin kazınması gibi bir şey. Tıpkı susuzluk ve açlık. Rüyaların renklisi nadirdir. Hatta keyif verici zehirlerde, mesela esrar, morfin, eroin insanı renksiz bir aleme götürür. Mavilikten mahrum göklerde uçar. Gri sularda yürür. Beje çalan bahçelerde gezer. Kurşun çiçekler toplarsınız. Ben şimdi tamamıyla ne renkli ne renksiz fotoğrafçıların sepia dedikleri açık kahverenginde bir boşluktayım. Nihan da saçlarını da çillerini de o renkte görüyorum. Aynı renkteki çıplak vücudu bir çarmıha gerilmiş, böğründen gene sepia renginde lakin daha koyu bir kan sızıyor. Şu var ki yüzünde acı çektiğini gösteren alamet yok. Aksine çok rahat. Gülümsüyor diyebilirim. Ne yapsalar duymuyorum diyor. Boşuna zahmet, sırrımı vermeyeceğim. Alamayacaklar, define bizimdir. Yatımıza bineceğiz, dünya turuna çıkacağız. Ve kubbe şeklindeki tavandan bir delik açılıyor, altınlar dökülüyor. Bitmez tükenmez bir altın yağmuru. Hayır, bir çağlayan Nihan altına örtülüyor. Ancak bu altınlar da sepia renginde, bir de şu var. Kalp ses çıkarıyorlar. Sanki mukavvadan yapılmışlar. Kof, kaba, yumuşak bir ses. Sikke şeklini almış, kağıt helvaları gibi dökülmektedirler. Feryatlar kesildi. Yalnız feryatlar mı? Hiç ses çıkarmayan, ses vermek hassasını kaybetmiş bir dünyadayım. Ben bağırsam, havada titreşimi hasıl edemeyeceğinden kimse duymayacak. Zaten haykırmak arzum gittikçe azalıyor. Hiç kalmadı. Artık bir şey görmüyorum. Ne bakarken, ne de gözlerimi kapayıp düşünürken. İlaç her defasında böyle tesir ediyor. Bir gün buraya hapsedildiğimin kaçıncı haftasında yahut kaçıncı ayındaydı bilmem. Kendimi başka türlü buldum. Daha sakin, daha az yorgun. Pencereden dışarıya bakınca da bana Lübnan dağları uzun serin yağmurlarla yıkanmış, hakiki rengine kavuşmuş gibi göründü. Beynimin içi de aynı halde. Sanki orası da serin ve parlak. Hem dış hem iç alemimde bir berraklık var. İlk düşüncem şu oldu. Büyük bir hastalık geçirdim, kurtuldum galiba. Getirdikleri kahvaltıyı iştahla yiyorum. Şimdiye kadar bana zorla yedirdiklerini hatırlamaktayım. Evet, geçenleri pek kolaylıkla ve apaçık hatırlıyorum. Hem de dumanlı taraflarını ayırıp vakalara ve şahıslara gerçek hüviyetlerini vermek suretiyle. Asıl mühim olan ne Davut Ağa'ya ne Metre Haşim'e karşı düşmanlık duymuyorum. Aksine ikisini de özlemiştim. Hele Kahya'mı şimdi karşımda bulsam öyle sevineceğim ki. Hasta bakıcım kendiliğinden kahvaltı etmeye memnun olmuştu. Kumandan dedi, sizi tebrik ederim. Bugün Doktor Müger Bey'e çok iyi haber vereceğiz. Haftalardan beri beklediğimiz haberi. Öğleden evvel geliyordu değil mi? Evet, 11'e doğru. Konuşmamızın şu son kısmı laf ola yazılmamıştır. Bir değer taşımaktadır. Şimdiye kadar zamanlar, hele saatler hakkında fikrim yoktu. Hatta gecelerle gündüzler bile birbirine karıştırıyorum. Kendi kendime söylendim. Az daha deli olup çıkacakmışım. Fena bir şuur bozukluğu atlatmışa benziyorum. Fakat muhakemesizliklerim nerede? Nasıl? Hangi meseleyle başladı, arttı, hastalık halini aldı? Henüz tayin edecek vaziyette değilim. Hatırımı kurcalıyorum. Önce kızıl saçlı kadın zihnimde tecessüm etti. Yağmurlu gece. Şose kenarına çekilmiş bozuk otomobildeki kadın. Gene oracıktaki sahneyi görüyorum. Sözler, inatçılığı, kavgamız ve sonraki hadise. Çiftlik binasına doğru yürüyüşümüz de gözümün önünde. O kadar. Ben bu kadını bir daha görmedim. Hele gündüz hiç karşılaşmadım diye kesin bir hükme varıyorum. Acaba geceleyin de mi görmemiştim? O da hasta bir muhayyilenin mi icabı? Gene tereddüt başlıyorum. Peki ama define işi. Laurent gazetesindeki röportaj. Gazeteyi okuduğuma katiyen eminim. Emin olduğum şeyler arasında çiftlikte geceyi geçiren iki adam, Mısır'dan gelen güzel kadınlar, meyhaneci Butrus da var. Taş kovundaki kutu, o yok mu? Kendi sualime kendim cevap veriyorum. Tamamıyla yok diyemeyeceğim. Azıcık bulanık ama hatırlıyorum. İçinden çıkan krokiyi de görür gibiyim. Nihayet anlıyorum ki başımdan geçen sergüzeştin bazı kısımlarını berrak, bazılarını sisli olarak yaşamışım. Gene de öyle hatırlamaktayım. Zamanla belki gerçek ile hayal taraflarını birbirlerinden ayırt ederek gerçeği bulabileceğim. Mesela Davut Ağa'nın yahut Metr Haşim'in bana bu hususta büyük yardımları dokunabilir. Görüştürme yasağı acaba uzun mu sürecek? Hasta bakıcıdan sormak çocukluk olur. Vereceği cevap müphemdir. Zaten doğrusunu o da bilmez. Kendimi heyecan ve yorgunluktan esirgemek istediğim için demek ki şifa başlamış, son olayları kurcalamaktan vazgeçiyorum. Fikrimi zararsız şeylerle, çocukluğumu, mektep hayatımı, şilep süvariliğimi düşünerek avutuyorum.